Hacer Refik Atay'ın Çankaya adlı kitabından Atatürk'ün hayatını göz atmaya devam ediyoruz. Şimdiki kısımda Birinci Dünya Savaşı yani 1914-1918 arasını ele alacağız. Kitaptan devam edelim. Falih Refik Atay diyor ki, benim Mustafa Kemal'i tanıyışım Balkan Savaşı sonlarına rastlar. 1913 yılı Ağustos ayı. Tenin gazetesinde devamlı gazeteciliğe başlamıştım. Edirne'yi Bulgarlardan geri almıştık. Veliaht Yusuf İzzettin Efendi'nin Trakya'ya giderek ordu ve halk ile temasların bulunmasına karar verilmiş. Hem bu yolculuk üzerine haberler göndermek hem de Trakya için röportajlar yapmak göreviyle ben de Tenin muhabiri olarak aynı trende gitmek için İstanbul muhafazından izin almıştım. Enver Bey'i ilk defa sınıf arkadaşı Selahattin Adil Bey'in tavsiyesiyle orada tanıdım. Enver Bey binbaşıydı. Ama kumandanı var mıydı, kimdi, şimdi bile bilmiyorum. Hurşit Paşası'na hiç rastlamadım. Asıl rütbesi Hürriyet Kahramanı ve müttefiklerinin saldırışına uğradığı için askerlerini çekip götüren Bulgarların boşalttığı şehre ilk giren olduğu için o sırada Edirne'nin de fatihiydi. Ordu, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin gene de asıl kuvvetiydi. Küçüğü büyüğün üstüne geçiren askerlik dışı önemliler hiyerarşiyi alt üst ettiği zaman bir ordu bu disiplinsizliğe nasıl dayanabilir? Nitekim ilk meşrutiyet yıllarında generaller yüzbaşıların oynattığı mankenler gibi görünmüştür. Politika ile uğraşan ordunun bir despotluğu yıkmakta ve milleti hürriyete kavuşturmakta samimi de olsam nihayet hürriyet rejimini diktatörlüğe sürükleyip götüreceğine sanki tarihin ihtiyacı varmış gibi bir misalde biz hazırlıyorduk. Bir müddet sonra orduyu gençleştirme davası ortaya atılacaktı. Gençleşen ordunun başına Enver geçecekti. Ordunun başına geçen Enver, Harbiye Nazırı Enver Paşa, kısa zamanda rejimin başlıca otoritesi olacaktı. Daha o vakit kahramanlık kıskançlığı ordunun sıtma gibi sık sık nöbet yapan bir hastalığıydı. Kendisini ilk gördüğüm gün Bulgaristan sınırında bir köyden hemen gelmişti. Bulgarlar köyde kız aradıkları vakit onlara kızlı evleri gösteren bir ihtiyarı göstermişler. Gülerek dayanamadım tabancamla öldürdüm diyordu. Ne kadar da sevimliye benzer bir dış yüzü vardı. Bir gün Vali Hacı Adil Bey bir teftişe çıkacağını, beni de beraber alacağını haber verdi. Tanin gazetesine mektuplar yollayacağıma seviniyordu. Önce Dimetoko'ya gidecektik. Burası galiba bir kolordu merkeziydi. Sonradan anladığıma göre Hacı Adil Bey'in bir görevi de Enver'le bu kolordu arasındaki bir anlaşmazlığı yatıştırmak, bir soğukluğu gidermekti. Olay şuymuş. Müttefikleri ile harbe tutuşan Bulgarların Edirne'de dayanma imkanı yoktu. Yürüyüşe karar verdikten sonra durum öyleymiş ki şehre Fahri Paşa kuvvetleri girmeliymiş. Halbuki Enver süvarilerini koşturarak Edirne'ye varmış ve gazetelerin gündelik kahramanı olmuş. Fahri Paşa'nın yanında Enver'in iki rakibi varmış. Fethi Bey ve tabii ki Mustafa Kemal Bey. Biri kurmay başkanı, öteki harekat şubesi müdürüymüş. Bunlar Enver'e kızmışlar. Halbuki üçü de İttihat ve Terakki'nin ileri gelen asker üyelerinden imişler. Hacı Adil Bey o buhranlı günlerde bu üç ordu genci arasındaki dargınlığın derinleşmesini önlemek için çalışacakmış. Tanin gazetesine yolladığım 1 Ağustos tarihli mektupta şu cümle var. Yarı yolu geçmiştik ki Fahri Paşa, Erkan-ı Harbi Mustafa Kemal Bey ve kaymakam karşılamaya geldiler. Akşam karanlığında bir eşraf evinin büyük salonunda toplanmışlardı. Fahri Paşa ve Fethi Bey sedirdeydiler. İyice sarışın genç bir zabit bu sedirin karşısındaki duvarın dibinde bir iskemleye oturdu. Yakışıklı, temiz giyimli, keskin bakışlı, gururlu, bütün dikkatleri üstüne çeken bu subayın pek söze karıştığı yoktu. Fakat seziliyordu ki bu olup bitenlerde onun rütbesinden üstün bir önemi vardır. Sonra aralarında valiyle neler görüştüklerini, nasıl bir karara vardıklarını bilmiyorum. Bir gazete muhabiriydim. böyle politika işlerinden kendisine bahsedilecek mevkide değildim. Bu toplantı benim üstümde derin bir tesir bıraktı. Mustafa Kemal, başı külahlı, göğsü fişekli, omuzu tüfekli fedai komiteciler kılığında bir subay değildi. İtibar olsa olsa başka değerlerden ileri gelmeliydi. Mustafa Kemal adının daha sonra Birinci Dünya Harbi'nin pek karanlık günlerinde duydum. Kalıbımızla Suriye'de, canımız ve nefesimizle İstanbul'daydı. Çanakkale sökülüp düşman İstanbul'a girecek miydi? Böyle bir facianın rüyasını görürüz diye uyumaktan korkardık. Mustafa Kemal'in ismi o vakit İstanbul'un kurtuluş hikayesine karışmıştı. Enver'in rakibi olduğu söylendiğinden ve adı saklanmak istendiğinden onu büsbütün benimsemiştik. Bir sır gibi gizli gizli yayılıp içlere sinen şöhreti, Enver'i sevmeyen ve ona artık güvenmeyen genç subayların dillerinde destandı. Bir aralık harp mecmuasında Ruşen Eşref'le konuşması yayınlandığı vakit Enver'in veya ona yaranmak isteyenlerin emriyle baskı durdurulmuş, Mustafa Kemal'in resmi çıkarılarak yerine Liman von Sanders'in resmi konulmuş olduğunu duyuyorduk. Enverci subayların da onun üzerinde hikayeleri vardı. Mesela Doktor Nazım ve bir nüfuzlu ittihatçı aralarında konuşmaktaymışlar. Enver Paşa birdenbire içeri girince susmuşlar. Başkomandan merakla, "Herhalde bana dair bir şeyden bahsediyordunuz. Söyleyin bana," demiş. Mustafa Kemal'e niçin terfi ettirilmediğini konuşuyorduk cevabını vermişler. Enver, "İşte," demiş ve cebinden Çanakkale kahramanını generallik rütbesine çıkaran tezkeresini göstermiş. Sonra şunu ilave etmiş: "Ama biliniz ki onu paşa yapsanız padişah, padişah yapsanız Allah olmak ister."